Ayrım 19, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 237. Bölüm 26. Kurtlar sen viski dağıtımını benim elimden aldı ve ben kasaradaki yaralılarla uğraşırken birçok şişe etrafa yayılmıştı. Bundan önce de viski içildiğini görmüştüm. Gittiğim kulüplerdeki insanlar viski ve soda içerlerdi ama bu adamlar gibi değil. Bunlar şişeleri başlarına dikiyorlardı. Üstelik bir ya da iki şişeyle yetinmiyorlardı. Durmadan içiyorlar, içiyorlar. Boş şişeler güverteye atılıyor ama onlar hala içiyorlardı. Herkes içiyordu, yaralılar içiyordu, bana yardım eden ufti ufti içiyordu. Sadece Louis kendini tutarak bir parça likör içti ama yine de ötekilerin gürültüsüne katılmaktan eksik kalmıyordu. Bağıra bağıra o günkü çarpışmadan söz ediyorlar, ayrıntılar üstünde tartışıyorlar ya da duygulanıp o sabah çarpıştıkları adamlarla dost oluyorlardı. Esirler ve onları yakalayanlar birbirlerinin omuzlarına vuruyorlar ve bağlılık yeminleri ediyorlardı. Kurtlar senin o sert yönetimi altında geçmişteki ve gelecekteki sıkıntılarından yakınıyorlardı. Hepsi birden ona küfrediyor ve onun hakkında bildikleri bütün hikayeleri anlatıyorlardı. Garip ve korkunç bir sahneydi bu. Hafif bir ışık, sallanan duvarlar ve döşeme, bir canavar gibi uzayıp küçülen gölgeler, insan kokusu ve dumanla ağırlaşmış hava, insanların ya da yarı insanların kıpkırmızı suratları. Bir an gözüm ufti ufti'ye takıldı. Bir elinde sargı bezi bu sahneyi seyrediyordu. Gözleri bir geyiğin gözleri kadar parlaktı ama onun bir kadın kadar güzel yüzünü ve narin vücudunun içinde yatan şeytanı çok iyi biliyordum ben. Sonra gözüme Harrison'ın çocukça yüzü çarptı. Yeni gelenlere bu cehennem gemisinde olanları heyecanla anlatıyor, kurtlar sana küfürler ediyordu. Kurtlar sendi bu, her zaman kurtlar sen. İnsanları işkence eden, onları köleleştiren kurtlar sen. Erkek bir sirkeydi bu. Adamlar da onun domuzları. Ancak bu kadar sarhoş olduklarında baş kaldırmaya cesaret edebilen hayvanlar. Ya ben? Ben de onun domuzlarından biri değil miydim diye düşündüm. Ya Maud Brewster? Hayır, kızgınlıkla dişlerimi gıcırdattım. Öylesine kendimden geçmişim ki tedavi etmekte olduğum adam acıyla bağırdı ve ufti ufti bana baktı. İçim birdenbire bir güçle doldu. Bu yeni aşka ben bir devdim, hiçbir şeyden korkmuyordum. Kurtlar sene ve kitaplar arasında geçen 35 yılıma rağmen buradan kurtulmayı becerebilecektim. Bu duygularla bütün vahşete arkamı dönüp güverteye çıktım. Sis geceyi doldurmuştu ama sessiz ve güzeldi. İki yaralı avcının bulunduğu kamera tıpkı tayfaların bulundukları kasaraya benziyordu. Fakat burada kurtlar sene küfür edilmiyordu. Kameraya çıktığımda yemek hazırlanmıştı. Kurtlar senle Maud beni bekliyorlardı. Bütün gemi gittikçe daha sarhoş olurken o ayıktı, bir yudum bile içki içmemişti. Bu koşullar altında içki içmeye cesaret edemiyordu. Çünkü güvenebileceği bir Louis bir de ben vardım. Louis de dümene geçmişti zaten. Bütün ışıklarımızı söndürmüş, sisin içinde ilerliyorduk. Kurtlar senin adamlarına bu kadar içki dağıtması beni şaşırtmıştı. Ama mutlaka onların psikolojisini ve kanla başlayan bir günü nasıl bitireceğini iyi biliyordu. Ölümler sene karşı kazandığı zafer onun üstünde açıkça görülebilir bir etki yapmıştı. Bir gece önce hayallere dalmış, kişiliği isyan etmişti ama yine de hiçbir şey olmamıştı ve şimdi çok iyi bir durumdaydı. Ele geçirdiği birçok avcı ve sandal onun bu tepkisini geçirmişti. Ne olursa olsun hayal bitmişti artık, o zaman böyle düşünmüştüm. Ama onu çok az tanıyordum. Belki de gördüğümden çok daha aşırı bir şekilde isyan etmeyi düşünüyordu. Söylediğim gibi kameraya girdiğimde onu mükemmel bir durumda buldum. Haftalardan beri başı ağrımıyordu, gözleri açık mavi, yüzü ise sıhhatliydi. Yaşantı bütün damarlarında dolaşıyordu. Beni beklerken Maud'la tartışmaya başlamışlardı. Konuştukları konu tahrikti. Duyduklarımdan anladığım kadarıyla kurtlar sen ancak bir adam onun tarafından kandırılıp boyun eğdiği zaman tahriğin gerçek bir tahrik olduğunu iddia ediyordu. Çünkü diyordu benim anladığım kadarıyla bir adam bir işi arzuladığı için yapar. Onun birçok arzusu vardır. Acıdan kaçmayı ya da eğlenmeyi arzulayabilir. Ama ne yaparsa yapsın bunu arzuladığı için yapıyordur.
Ama eğer iki karşıt şeyi arzularsa diye sözünü kesti Moğdu'nun.
Ben de şimdi buna geliyordum dedi Kurtlarsen.
İşte bu iki arzu arasında kişinin ruhu işe karışır diye devam etti Moğdu. Eğer bu iyi bir ruhsa o zaman iyi bir hareket yapacaktır. Ama kötü bir ruhsa tam tersini. Karar veren ruhtur.
Saçmalık diye bağırdı Kurtlarsen sabırsızlıkla. Karar veren arzudur. Diyelim ki sarhoş olmak isteyen bir adam var. Ama aynı zamanda sarhoş olmak da istemiyor. O arzularının esiridir ve hangisi daha güçlüyse ona uyacaktır. Ama içki içip aynı anda da sarhoş olmamanın yolu nedir? Eğer ayık kalma arzusu yerine getirilirse bu arzunun daha baskın olmuş olduğunu kanıtlar. Burada tahriğin hiçbir rolü yoktur. Ancak...
Aklına yeni bir düşünce gelmiş ve toparlamak istiyormuş gibi bir an sustu.
Ancak gerçekten ayık kalmak istiyorsa tabii.
Siz ne düşünüyorsunuz Bay Van Weyden?
İkiniz de saçmalıyorsunuz dedim. Kişinin ruhu onun arzularıdır ya da başka bir deyişle arzularının tümü onun ruhunu oluşturur. İkiniz de burada yanılıyorsunuz. Siz ruhu ayırıp arzuyu önemsiyorsunuz. Bayan Brewster ise arzuyu ayırıp ruha önem veriyor. Aslında ruh ile arzu aynı şey.
Bununla beraber diye devam ettim. Bayan Brewster kişi ister boyu neysin ister ona karşı çıksın tahrik tahriktir derken haklıydı. Rüzgar ateşi bir an söndürür ama o sonra daha çok parlar. İşte arzu da alev gibidir. Arzuladığı bir şeyi görünce ya da arzuladığı bir şeyi düşününce körüklenir. İşte tahrik buradadır. Belki arzuyu zafere ulaştıracak kadar onu körüklemez ama körüklediği sürece de onu tahrik ediyor demektir. Ve dediğiniz gibi onu hem iyiliğe hem de kötülüğe karşı tahrik edebilir. Kendimden gurur duyup masaya oturdum. Sözlerim çok kesin ve açık olmuş, tartışma bitmişti. Kurtlar senin hiç bugünkü kadar konuşma arzusuyla dolu olduğunu görmemiştim. Sanki içindeki enerjisini bu yolda tüketmek zorundaydı. Bunun hemen üstüne tartışmayı aşka getirdi. Her zaman olduğu gibi o en aşırı maddeci tarafı, Maud ise idealist tarafı savunuyordu. Ben ise yaptığım birkaç düzeltmeden öte konuşmaya karışmadım. Çok zeki bir insandı ama Maud da ondan aşağı kalmıyordu. Bir süre Maud'un yüzünü seyretmekten konuşmayı izleyemedim. Oldukça renksiz bir yüze sahip olmasına rağmen bu gece kızarmıştı. Aklını ustaca kullanıyor ve bundan Kurtlarsen kadar zevk alıyordu. Konuşmanın bir yerinde neden olduğunu anlayamadım ama birden Isolde'un Tittagel'e yazdığı mısraları söylemeye başladığını duydum.
Burada bile mutluyum, tüm kadınlardan ötede. Günahım doğmuş kadınların tümünden olmaktır uzakta. Günahım daha da güzelleşiyor, kusursuzlaşıyor böyle olmakla.
Hayyan'da kötümserliği bulmuştu. Şimdi ise Swinburne'in mısralarında bir zafer kokusu seziyordu. Şiiri güzel ve doğru okumuştu. Sözünü tam bitirmişti ki Louis kafasını içeri uzatıp fısıldadı.
Sesinizi kesin olur mu siz kalktı. Baş tarafımızdan şu anda buharlı bir gemi geçmekte.
Kurtlarsen aniden güverteye fırladı. Biz kendimizi toparlayıp güverteye çıktığımızda avcıların bulunduğu kamaranın kapısını kapamış, tayfaların içmekte olduğu kasaranın kapısını kapamaya gidiyordu. Sis oldukça yükselmişti. Ancak yıldızları örtüyor, geceyi daha da karanlıklaştırıyordu. Tam önümüzde parlak bir kırmızı ve beyaz ışık görülüyor, buharlı bir makinenin sesi duyuluyordu. Kuşkusuz Makedonya'ydı bu. Sonra yanımıza geldi ve hep beraber ışıkların hızla yanımızdan geçişini seyrettik.
Allah'tan projektörü yok dedi Kurtlarsen.
Şimdi bağırırsam ne olur diye sordum fısıldayarak.
Her şey biter diye cevap verdi. Ama bağırdığın anda başına neler geleceğini düşündün mü?
Cevap vermeme vakit bırakmadan eliyle boğazımı tuttu. Kolunu hafifçe bükerek boynumu kırabileceğini söylemek istiyor gibiydi. Sonra bıraktı ve Makedonya'nın ışıklarını tekrar seyretmeye başladı. ''Ya ben bağırırsam?'' diye sordu Mold.
''Sizi incitemeyecek kadar sizden hoşlanıyorum.'' diye cevap verdi yavaşça. Sesinde beni sinirlendiren bir yumuşaklık vardı. ''Ama böyle bir şey yapmayın çünkü ben yine Bay Van Weyden'in boynunu kırarım.''
''Öyleyse bağırmanıza izin veriyorum.'' dedim cesurca.
''Bana kalırsa ünlü Amerikalı yazarı kurban etmeyi göze alamazsınız.''
Bundan sonra konuşmadık. Birbirimize öylesine alışmıştık ki artık sessizlik yadırganmıyordu aramızda. Kırmızı ve beyaz ışık gözden kaybolunca yarıda kalan yemeğimizi bitirmek için kameraya döndük. Konuşma kaldığı yerden devam etti. Maud Dawson'ın şiirinden bir parça okudu. Çok güzel konuşuyordu. Ama bu kez onu değil, kurtlar seni seyrettim. Büyülenmiş gözlerle Maud'a bakmaktaydı. Kendinden geçmişti. Maud'la birlikte farkında olmadan dudaklarını oynatarak şiiri söylediğini fark ettim.
Güneş arkanda battığında onun gözleri benim ışığım olmalı. Sesindeki titreşimler ise kulağıma gelen en son name olmalı.
''Sizin de sesiniz titreşiyor.'' dedi Kurtlarsen. Gözleri yine o altın sarısına bürünmüştü. Maud Brewster'ın durumu böylesine güzel idare etmesini sevinçle karşıladım. Şiiri okumayı bitirdikten sonra konuyu daha tehlikesiz bir yola sokmuştu. Ön taraftan gelen sarhoş sesleri arasında oturmuş, korktuğum adamla sevdiğim kadını seyrediyordum. Masa toplanmamıştı. Anlaşılan Magridge'in yerini alan adam kasaradaki arkadaşlarının yanına katılmıştı. Kendimden geçmiş kurtlar seni onun zekasını ve duygularını izliyordum. Söz dönüp dolaşıp kaçınılmaz olarak Milton'ın Lucifer'ına geldi. Kurtlar senin onun kişiliğini incelerken gösterdiği dikkat dehasının bir belirtisiydi. Bana Tay'ini hatırlattı. Ama onun bu tehlikeli düşünürü tanımadığından emindim.
Kaybedilmiş bir yolda ilerliyordu. Yine de Tanrı'nın şimşekleri onu korkutmadı dedi Kurtlarsen. Cehenneme atılmıştı ama yenik düşmemişti. Tanrı'nın meleklerinin üçte birini peşinden sürüklemiş ve insanların Tanrı'ya karşı çıkmalarını sağlamıştı. Kendisi ve cehennem için insanlığın en büyük bölümünü ayırmış oluyordu böylece. Neden kovulmuştu cennetten? Tanrı'dan daha az cesur olduğu için mi? Daha az gururlu olduğu için mi? Hayır. Binlerce kez hayır. Tanrı çok daha fazla güçlüydü. Onun deyişiyle şimşeklerin daha güçlü yaptığı biriydi. Ama Lucifer'ın ruhu özgürdü. Boyun eğmek onun dayanamayacağı bir şeydi. Rahat içinde hizmet etmenin bütün mutluluğuna özgürlük için acı çekmeyi tercih etti. Tanrı'ya boyun eğmek istemiyordu. Kimseye boyun eğmek istemiyordu. O kendi ayakları üstünde duran biriydi. Bir bireydi o.
İlk anarşist diye güldü Maud. Odasına çekilmek için ayağa kalkmıştı.
Öyleyse anarşist olmak iyi bir şey diye bağırdı Kurtlarsen. O da ayağa kalkmış Maud'un karşısında duruyordu. Hiç olmazsa burada özgür olacağız. Tanrı burasını yaratmadı. Kıskançlığından bizi buradan kovamayacak. Burada güvenlik içinde hükmedebiliriz bence. Cehennemde bile olsa hükmetmek bu ihtirasa değer. Daha iyidir hükmetmek cehennemde, hizmetten cennette.
Güçlü bir ruhun cesurca bağırışıydı bu. Kamera onun sesiyle çınladı. Başı dik, bronz tenli yüzü ışıldıyordu. Altın sarısı gözleriyle kapıdaki Maud'a bakmaktaydı. ''Siz Lucifer'sınız.'' diye fısıldadı Maud korkuyla. Kapı kapandı, gitmişti. Kurtlarsen bir süre onun arkasından baktı ve sonra bana döndü.
''Gidip Louis'ten dümeni alayım. Sen de gece yarısı benim yerime geçersin. Artık uyusan iyi edersin.''
Eldivenlerini giydi, başına şapkasını geçirdi ve merdivenlerden yukarı çıktı. Ben de onun tavsiyesine uyup yatmaya gittim. Bilmediğim bir nedenle soyunmadan olduğum gibi yattım. Bir süre tayfaların gürültüsünü dinleyip aşkımı düşündüm. Ama hayalete bindiğimden beri uykum oldukça düzene girmişti. Çok geçmeden tüm sesler kesildi, gözlerim kapandı ve bilincim yarı ölüme gömüldü. Beni neyin uyandırdığını bilmiyorum ama kendimi yatağımdan kalkmış kameranın ortasında ayakta buldum. Yüreğim tehlikeli bir şey varmış gibi heyecanla çarpıyordu. Kapıyı açtım, Maud'un kamerasının ışığı yanıyordu. Sonra onu, benim Maud'umu, kurtlar senin kollarında çırpınırken gördüm. Yumruklarını sıkmış ona vuruyor, umutsuzca kaçmaya çalışıyordu. Bunu görür görmez yerimden fırladım, yüzüne bir yumruk attım. Başını kaldırdı, çok hafif gelmişti ona bu. Bir hayvan gibi kükreyerek beni itti, kolunu fazla oynatmamıştı. Ama öylesine güçlüydü ki çarptığım kapı parçalandı. Tahta parçalarından kurtulmaya çabalayarak ayağa kalktım. Çok kızdığımın farkındaydım. Belimdeki bıçağı çıkarıp ona doğru fırladığımda bağırdığımı hatırlıyorum. Ama bir şey olmuştu. Ona yaklaşmış bıçağımı kaldırmıştım ama saplamadım. Durumda bir gariplik vardı. Maud bir eliyle duvara dayanmıştı. Kurtlar seni ise sallanıyordu. Sol eliyle gözlerini kapamış, sanki körmüş gibi sağ eliyle bir yere tutunmaya çalışıyordu. Eli duvara değince rahatladı, sanki uzayda bir dayanak bulmuştu kendine. Bütün sinirimin tepeme fırladığını hissettim. Kendimin ve herkesin onun elinden çektikleri gözümün önünden bir bir geçti. Ne yaptığımı bilmeden onun üstüne atılıp bıçağımı omzuna sapladım. Bıçağın omuz kemiğine dayandığını hissettim ama bu onun için önemsiz bir yaraydı. Daha can alıcı bir noktasına saplamak üzere bıçağı bir kez daha kaldırdım. "Yapma!" diye bağırdım o. "Lütfen yapma!" Bir an için kolumu indirdim ama bu ancak bir an sürdü, sonra tekrar kaldırdım. Eğer o yine araya girmeseydi kurtlar sen mutlaka ölürdü. Maud bana sarılmış, saçları yüzüme değiyordu. Nabzımın hızla yükseldiğini hissettim, gözlerimin içine bakıyordu. "Hatırım için!" diye yalvardı. "Hatırın için onu öldürebilirdim!" diye bağırdım, kolumu ondan kurtarmaya çabalayarak. "Sus!" dedi işaret parmağını hafifçe dudaklarının üstüne koyarak. "Cesaret etseydim, elini öpebilirdim. Bana dokunması öylesine güzel bir şeydi ki." "Lütfen, lütfen!" diye yalvardı. Ona karşı koymadım ve bir daha hiçbir zaman ona karşı gelemeyecektim. Ondan ayrılıp geriye çekildim, bıçağı yerine koydum ve kurtlar sana baktım. Sol eli hala alnında, gözlerini kapıyordu, başı öne eğikti. Omuzları çökmüş, vücudu öne doğru eğilmişti. "Van Weyden, Van Weyden!" diye bağırdı korkulu bir sesle. "Hey Van Weyden, neredesin?" Maud'a baktım, bir şey söylemedi ama başını salladı. "Buradayım," dedim yanına giderek. "Ne oldu?" "Beni bir yere oturt," dedi aynı korkulu sesle. "Ben hasta bir adamım, çok hasta bir adamım, hımbıl," dedi sandalyeye otururken. Başını masanın üstüne koyup ellerinin arasına aldı, zaman zaman acıyla inliyordu. Bir keresinde başını kaldırdığında aldığında ter damlacıklarının birikmiş olduğunu gördüm. "Hasta bir adamım ben, çok hasta bir adamım," diye tekrarladı. "Ne oldu?" diye sordum, elimi omzuna koyarak. "Sizin için ne yapabilirim?" Ama o sinirlenmiş bir tavırla elimi itti. Uzun bir süre yanında durdum. Maud korkulu gözlerle bize bakmaktaydı. Ona ne olduğunu anlayamamıştık. "Hımbal," dedi sonunda, "yatağıma gitmeliyim. Bana yardım et. Çok geçmeden iyileşirim. Sanırım o Allah'ın belası baş ağrılarından birine yakalandım. Başıma gelmesinden korkuyordum zaten. İçimde bir duygu... Hayır hayır, neler söylediğimi bilmiyorum. Yatağıma götür beni." Onu yatağına götürdüğümde başını yine ellerinin arasına alıp gözlerini kapadı. Odadan çıkmak için arkamı döndüğümde mırıldandığını duydum. "Ben hasta bir adamım. Çok hasta bir adamım." Dışarı çıktın ama o ne olduğunu sorarcasına bana bakmaktaydı. Başımı salladım. "Bir şeyler oldu ona, ne olduğunu bilmiyorum. Yaşantısında ilk kez korkuyor sanırım. Onu bıçaklamadan önce yakalanmış olmalı bu baş ağrısına. Ne olduğunu sen görmüş olmalısın." Başını salladı. "Hiçbir şey görmedim. Birden beni bıraktı ve titreyerek uzaklaştı. Ne yapacağız, ne yapacağız?" "Beni burada bekle, şimdi gelirim," diye cevap verdim. Güverteye çıktım, Louis dümendeydi. "Gidip yatabilirsin," dedim dümeni ondan alarak. Dediğimi çabucak yaptı. Hayaletin güvertesinde yapayalnız kalmıştım. Elimden geldiğince sessiz hareket edip bütün yelkenleri topladım. Sonra aşağıya Maud'un yanına indim. Susması için işaret ettikten sonra kurtlar senin odasına gittim. Bıraktığım haldeydi. Kafasını bir yandan öbür yana sallıyordu. ''Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?'' diye sordum. Önce cevap vermedi. Soruyu bir kez daha tekrarlayınca ''Hayır, iyiyim. Sabaha dek beni rahat bırak.'' dedi. Arkamı dönerken kafasını yine sallamaya başlamıştı. Maud sabırla beni beklemekteydi. Sakinleştiğini görmek beni sevindirdi. ''Benimle 600 millik bir yolculuk yapmaya cesaret edebilir misin?'' diye sordu. ''Yani?'' diye sordu. ''Ne demek istediğimi anlamamıştı.'' ''Evet, onu demek istiyorum.'' diye cevap verdim. ''Kaçmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.'' ''Benim için demek istiyorsun?'' dedi. ''Sen burada güven içinde eski yaşantını sürdürebilirsin.''
''Hayır, ikimiz için de kaçmaktan başka yapacak hiçbir şey yok.'' dedim inatla. ''Elinden geldiğince kalın giyin ve yanına almak istediğin eşyaları topla.'' ''Ve çabuk ol.'' dedim o odasına giderken.
19. Ayrımın sonu. Sayfa 249.